Bacanağ'dan TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağ TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daiki'nin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la Muhabbet'i sunar.
Önceden hopadan son virajı dönmeden kalbimi verdim ona bilmeden. Bir sevda sardı beni inceden, hiç böyle olmamışım önceden. Hopadan son virajı dönmeden kalbimi verdim ona bilmeden. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, ben bittim sende durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar nasip. Sana sevda perisi ve ona var kalbime birisi, soracak kimdir o neyin nesi, sen bana bırak ben de gerisi. Gelirse sana sevda perisi ve ona var kalbime birisi, soracak kimdir o neyin nesi, sen bana bırak ben de gerisi. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, ben gittim sende durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar nasip.
Türkiye'nin en kafa radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden çarşamba, tarih 15 Mart, 7'yi 6 dakika geçiyor saat. Buz gibi bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. 2-3 derece civarında İstanbul'da hava. Mart ayının ortasında Marif takvimlerinde kocakarı soğukları diye geçen soğuklar bu soğuklar. İşte tam olarak o soğukları yaşıyoruz. Geçmişte çok daha yağıştı, hatta genelde kar yağıştı geçen. Ve Mart karı yağdı diye adlandırılan o kar yağışlarının olduğu dönemde yağışsız bir soğuk geçiriyoruz aslında. En azından Türkiye'nin bir bölümünde durum böyle. Hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. O kadar sevdim ki resmini, işte bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesiyle. O kadar sevdim ki resmini, biliyorum görünce beni hep tanıyordun diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın.
Rakamların yine bizi yoracağı bir güne başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Beni hep tanıyordun. Yine milyonlar değil, milyarların konuşulacağı bir güne birlikte uyanıyoruz. Evet, milyar konuşacağız. Çünkü hem kayıp olan milyarlar var, hem de aynı zamanda kayıp olmayan ama denetimsiz olan milyarlar var ortada. Aslında çok da yabancı olduğumuz bir konu değil düşündüğümüz vakit. Çünkü geçmişte bu ve buna benzer şekilde kaybolan paralar, o zaman milyonlardı bunlar. Kayıp milyonlar vardı mesela, hatırlarsanız. Yine yardım olsun diye toplanmış. Ama kaybolan milyonlar vardı, onların peşine düşmüştük. Hatta bunun yargılamaları yapılmıştı. Hatta suçlu bulunanlar olmuştu. Bu sefer suçlu bulunan olur mu, yargılama yapılır mı, onu bilemiyoruz. Ama kayıp olan para bu kez milyarlar düzeyinde, birazdan konuşacağız. Zaten olan biteni aslında sen de anlamıyorsun. Hani şu Türkiye tek yürek denilerek toplanan paralar var ya, işte o paralardan bahsediyoruz. Üzülenler oluyormuş olsun, ne fark eder, hayatta toz pembe değil zaten. Kırılanlar oluyormuş olsun, ne fark eder, bir sarılsak belki hemen geçer. Bir sarılsak belki hemen geçer. Yaşanırken birazdan detaylarını konuşacağımız konular, gündemdeki insanı gerçekten yok artık bu kadar da mı dedirtecek hadiseler, dünyada neler oluyor, neler konuşuluyor, neler yaşanıyor acaba? Misal İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de şöyle bir olay yaşanıyor. İngiltere'nin başbakanı Rishi Sunak ve ailesi Londra'da Hyde Park'ta köpeklerini tasmasız gezdirdikleri için polis tarafından uyarılıyorlar. Bak. Yalvarırım bitmesin Allah'ım, sürsün hep sonsuza dek. Bir kere İngiltere Başbakanı ve ailesinin köpeği var da, o zaten
oluyor.
Hani bizde mesela pek denk geleceğimiz bir hadise değil. Bizde böyle
kırılanlar
hani göstermelik olsun diye barınaktan hayvan edinip sahiplenip ondan sonra bir daha hiç ilgilenmeme durumu olur. Genelde siyasetçilerde çok nadirdir. Böyle hayvan sevgisi falan, bunlar da gayet normal. İşte aileleriyle birlikte. Londra'da böyle bir olay yaşanıyor. Londra Metropolitan Polisi bir TikTok videosunda Sunak ve ailesinin, yani İngiltere Başbakanı ve ailesinin, tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine bir açıklama yapmış. Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan polis, orada bulunan bir polis memuru bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı ve köpek tekrar tasmayla bağlandı ifadelerini kullanmış. Ne zaman çekildiği belli olmayan videonun ardından polis, konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını da açıklamış aynı zamanda. Şimdi bizde mesela böyle bir durum olsa ne olurdu? Peki böyle bir parkta bizim yöneticilerden, böyle üst düzey yöneticilerden biri köpeğini gezdirecek. Bir kere park boşaltılırdı. Yani sadece köpekler değil, bütün köpekleri, insanları falan, herkesi. Uygun görülen bir kitle parkta bırakılırdı. Hatta belki uygun görülen kitle direkt dışarıdan parka getirilirdi. Tabii nasıl olurdu zannediyorsunuz siz? Hatta şunu da hatırlatmışlar daha önce, yine bu İngiltere Başbakanı sosyal medya hesaplarında yayınlansın diye çekilen bir videoda hareket eden araçta arka koltukta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı için, yani sosyal medya videosu çekiyor İngiltere Başbakanı, arabanın, makam arabasının arka koltuğunda kemer takmadan oturuyor, bunu da videoda yayınlıyor, bunun üzerine polis ceza kesiyor. İçinde. Bu ne ya? Bu nedir yani?
Ayranmıyorum. Aşka çıldırdım, dönendim, durdum, yandım, kavruldum. Deli sevdaymış, yolu bilmez imiş, sonra gelmez imiş. Ayranmıyorum, sevişim boşuna, takmadan yaşına, karısı başına. Ayranmıyorum. Aşka çıldırdım, dönendim, durdum, yandım, kavruldum. Deli sevdaymış, yolu bilmez imiş, sonra gelmez imiş. Ayranmıyorum, sevişim boşuna, takmadan yaşına, darısı.
Canım ne var, bizde de hayvan sevgisi var. Biz de gidiyoruz Hollanda'dan 70 bin euroya at alıyoruz. Ondan sonra atı parkta gezdirebiliyor muyuz? Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yapmıyoruz değil mi? Herkes onu yazıyor. Bizim de atlarımız var diyorlar. Ne var diyorlar. Koskoca başbakanın normal bir polis mi uyarmış yani? Vallahi öyle olmuş yani, işte görüntüleri var diyorum ya size, TikTok'ta görüntüleri var. Aslında bizde de olabilir, doğru. Gider mesela uyarır. Yani korumalardan eğer ulaşabilirse zaten. Birader bir saniye, ben bir uyaracağım kendisini de. Efendim? Tamam, sen uyar da uyarmadan önce istersen bak şurada harita var. Şu haritadan bir bak. Vay be, İngiltere resmen polis devleti olmuş arkadaş. Nerede demokrasi? Hayır, işin kötü tarafı hep anlatılıyor ya, Türkiye'den böyle Londra'ya çok ciddi bir göç olacağından bahsediliyor. Londra'da alınan evlerden, Londra'da hatta alınan sokaklardan falan bahsediliyor ya. Kaynan. Peki buradan oraya gidecek olan arkadaşlar nasıl uyum sağlayacaklar bu duruma? Yani buradaki hayattan sonra oraya nasıl olacak acaba? Nihat'cığım onu boş versen TOG'u durduramayacaksınız. Evet gördüm bu arada TOG'u gerçekten durduramıyoruz. Bu arada TOG'un galiba fiyatını da durduramamışız. Evet, evet dün TOG'un fiyatı açıklanmış, bilmiyorum haberiniz var mı? 953 bin lira mıydı, dur yanlış rakam söylemeyeyim ben. Evet 953 bin liradan başlayan fiyatlarla. Gördüğünüz gibi herkesin alabileceği. Öyle denmişti değil mi? Bu yerli otomobil muhabbeti ilk başladığında, daha ismi konulmadığında, bütün Türkiye'nin, herkesin, her kesimin ulaşabileceği bir fiyatta olacağı söyleniyordu. Gerçekten de ilk modelinin en düşük satış fiyatı 953 bin lira olmuş ve herkesin ulaşabileceği, hepimizin alabileceği. Alıyorsunuz değil mi birer tane?
Onca film niye çekildi? Onca roman yazılıp çizildi. Aşk eskilerde kalmış olabilir mi? Kim var orada? Aşkın en güzeli mucizeler bu kez. Erkenden mi gel?
Canım en azından 1 milyon değil. Tabii tabii evet. Söylesen, 1 milyon değil mesela fiyatı yani, bence de.
Uzak sokaklar gibi. Aşkın en güzeli mucizeler bu kez.
Nihat Bey, o polislere eskiden haritadan yer seç olayı vardı. Eskiden de o. Şimdi direkt ihraç.
Uzak sokaklar gibi. Okuma bugün at gazeteyi, dinleme değiştir haberleri. Hayat zaten alt yazında gizli. Akışta yelkenler fora, hiç toplama kalsın orada.
Şimdi bak, polis memuru dinleyicilerimiz var, onlar yazıyorlar. Diyorlar ki şimdi Londra'daki polisin yerinde ben olsam diyor mesela, ve Türkiye'de olsam, bizde böyle bir durum olsa, velev ki gidip ben başbakanı uyarsam. Hayalimle canlandırmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Zorluyorum. Önce korumaları beni bir sorguya çeker. El pençe yemediğim azar kalmaz. Akabinde beni görev yaptığım ilden sürerler en uzak il merkezinin en ücra ilçesine. Arkasından bir de idari soruşturma gelir. Devlet büyüklerine hakaret, 24 ay kıdem tenzili. Bak.
Cizeler bu kez erkenden mi geldi? Bir açık çay söylese şair bari, buluşsak sokaklar gibi.
Canım bu ana kraliçe öldükten sonra İngiltere çok bozuldu. Değil mi? Kraliçeden sonra oldu. Charles geçti, böyle oldu ya.
Sokaklar gibi. Aşkın en güzeli mucizeler.
Evet, TOG'un açıklanan fiyatı ile ilgili gelen mesajlar, yorumlar var. Milyonluk fiyatlardan bahsediliyor. O 953 bin zaten ucuz olan modelin fiyatı diyorlar. Yani o sübvanseri diyorlar. Herkes o fiyattan alamayacak. Bir de menzil arttıkça fiyatı artıyor. Bir de bu ilk model. Anladığım kadarıyla sonraki modellerde fiyat daha da artacak. Öyle görünüyor. Gerçekten de diyorlar emeklilik ikramiyesiyle alırız. Mesela şimdi EYT geliyor değil mi? Bu EYT'den aldığınız tazminatlarla alabiliyor musunuz birer tane TOG? Alıyorsunuzdur kesin. Hatta birer tane TOG alıyorsunuzdur. Aldıktan sonra da böyle bir dünya turu, en azından bir kuruz muruz falan yapıyorsunuzdur değil mi?
Malum olacak sonumuz belli. Senin olacak bu kızın kalbi.
Burası neresi?
Bekliyorum.
Bulutlu bir Hawaii Honolulu salı akşam üstünden selamlar. Bak Honolulu'da dinliyorlarmış bizi. Honolulu.
En sevdiğim yerlerin başında gelir. Bir Honolulu, bir de Connecticut. Bir de Vancouver vardı ama Kanada vizesi alamadığım için artık sevmeyebilirim yani. O ne zor bir şeymiş Kanada vizesi almak ya. Nihat Bey, siz parkta köpeğini dolaştıran başbakana kesilen cezayı söylüyorsunuz. Parkta ceza kesilmemiş, uyarı yapılmış. Arabanın arka koltuğunda emniyet kemerini takmadı diye ceza kesilmiş İngiltere Başbakanına. Biz diyor Bodrum'da tekne turuna çıktık. Gemi kaptanı dedi ki şükredin başkan yok. Eğer sarayda olsaydı, yazlık sarayda, boydan boya bütün İngiliz koyunu kapatırlardı dedi diyor. Ruhuna hasret bu. Togun satışını Kızılay yapsın diye öneriler geliyor. Neden olmasın, neticede Kızılay ticari bir kurummuş değil mi? Onu da öğrendik. Hadi. Emekli olan 36 yıllık öğretmen 550 bin lira ikramiye almış. Nasıl alsın TOG'u diyor. Öyle denmişti. Herkes alabilir denmişti. İşte 953 bin lira fiyat açıklandığına göre demek ki herkesin alması beklenen rakam bu. Yani arkadaşlarda böyle bir herkes algısı var demek ki. Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Dönelim hemen trafiğin durumuna bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Her zaman yollar. Kayıp trilyon davası vardı eskiden, hatırlar mısınız? Bosna Savaşı zamanı toplanan paraların iç edilmesi durumu. Bunun sonrasında açılan dava, hatta bir Süleyman Mercümek vardı galiba değil mi? Kayıp trilyon davası diye geçmişti kayıtlara. Adli tarihimize ve siyasi tarihimize aynı zamanda o kayıp trilyon. Şimdi söz konusu olan kayıp milyar. Milyarlar hatta. Hatta zaten kayıp olan bir 128 milyar dolar var zaten, onu biliyoruz. Mesela onunla ilgili hiçbir şey yok ortada. Bilgi de yok. Herhangi bir soruşturma falan bir şey de yok. Onu da bilemiyoruz ne olduğunu. Şimdi bu yeni ama, bu daha taze. Bununla ilgili konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Hatta paralar o kadar da böyle açık açık toplandı ki, bu 115 milyar lira vardı ya toplanan. Heh, işte onun bir bölümü yok ortada da. Onunla ilgili konuşacağız ama oraya gelene kadar başka haberler var. Mesela İstanbul'dan gelen bir haber var. İstanbul'da durum bildiğiniz gibi, böyle işte depremi konuşuyoruz daha ziyade. Deprem bölgesinden gelen haberlere bakıyoruz ki oradan gelen haberler hiç iyi haberler değil. Mesela işi bilenlerin buraya yapmayın o çadır kentleri denildiği halde yapılan çadır kentleri su bastı dün orada yağan yağmurlarla. Bundan haberiniz var mı? 37 gün geçti, 38 gün geçti üstünden depremin. Konteyner kentler hala kurulamadı bu arada. Kurulan çadır kentleri su basıyor. İnsanlar bu koşullarda orada yaşamaya çalışıyorlar bir yandan. Geleceğiz o bölgeden gelen haberlere. Dediğim gibi İstanbul'da durum bildiğiniz gibi. Burada çok fazla değişen bir şey yok.
Fatih'te Senegalli turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı haberi var mesela. Nasıl? Ya diyorum mesela değişen bir şey yok İstanbul'da diye. Fatih'e bağlı Mimar Kemalettin Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde 3 Mart Cuma günü meydana gelen olayda polise başvuran Senegal uyruklu İF, polis olduğunu söyleyen kişilerin kendisini durdurduğunu, ardından da 2622 dolar ve 17 bin lira parasını alarak kaçtıklarını söyledi. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıları belirledi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin içindeki şüphelilerin mağdur İF'nin yanına yaklaştıkları, bir süre konuştuktan sonra parasını alıp hızla kaçtıkları görüldü. Hatta görüntülerde İF'nin otomobile asılarak bir süre sürüklendiği de görülüyor. Hırsızlık büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kiralık otomobili kullanan şüphelilerin kimliklerini belirledi. İran uyruklu şüpheliler Tusi M, Mehran M ve Satar S gözaltına alındı. Beylikdüzü'nde yakalanan sahte polisler. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Senegalli turisti soyan sahte İranlı polisler. Yani İstanbul'da hayat nasıl diye soran olursa birisine bunu söyleyin sadece, o zaten yetiyor. Bizde genel olarak durumsa tabii sinir bozukluğu şeklinde. Asabiyet bu aralar epey bir artmış durumda. Ankara'da, Çankaya'da bir bankadan banka kartı talep ediyor bir vatandaş. Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine Ankara'da, başkentte, Çankaya'da banka görevlileriyle tartışma çıkıyor. Tartışma büyüyor. Bunun üzerine şubeden ayrılıyor. Kısa süre sonra tekrar geliyor. Pompalı tüfeğiyle Ankara'da, başkentte pompalı tüfekle şubenin girişine doğru ateş açmaya başlıyor. Banka görevlilerinden biri yaralanıyor bu arada. Böyleyiz Türkiye'de. Yani bir hani genel bir asabiyet ve genel bir silahlanma durumu var. Farkındasınız değil mi? Ne o? Bana banka kartı vermedi diye. Neyse ki bütün bu olumsuzlukların içinde yerli otomobilimizin fiyatı açıklandı da hepimizin yüreğine su serpildi. En azından herkes bir otomobil alacağını biliyor artık Türkiye'de. Alıyorsunuz değil mi? Alabiliyorsunuz yani. 953 bin lira canım. Bir şey yok. Nedir yani 953 bin lira? İşte herkesin tam da söylendiği gibi herkesin alabileceği fiyat yani. Yaz bu 953'ü, herkes 953'ü alamıyormuş. Bunun böyle menzile göre fiyatı değişiyormuş. Bir de ilk alanlara böyle bir indirim uygulanacakmış. Sonraki lansman fiyatı gibi yani bu. Ben sana söyleyeyim, bu senenin ortasına doğru 1,5 olur. Neren kalacaksınız? Kesin alacaksınız çünkü eminim de, o yüzden soruyorum yani. İstanbul'da Atatürk Havalimanı kapatıldığında ilk söylenenlerden biri neydi? Bir kere diyordu ki belli, bu Atatürk ismine bir gıcık olma durumu var. O alerji var. O alerji devam ediyor. Onun zaten farkındayız, biliyoruz. Ama bir de Atatürk Havalimanı'nın ve Atatürk Havalimanı çevresinin imara açılacağı, kesin buralara da çöküleceği, buralardan da rant elde edileceği söyleniyordu. Öyle bir şey yok. Millet bahçesi yapılacak, bilmem ne olacak, halk nefes alacak falan deniyordu değil mi? Peki bugüne kadar bu şekilde yapılan alanların hangisinde böyle oldu? Örneğin İstanbul'daki askeri alanlarla ilgili işte şehir dışına çıkarılacak, buralar halkımızın nefes alacağı yerler olacak falan deniyordu. Ne oldu? Ne oldu? Peki Atatürk Havalimanı'nda farklı bir şey olacak mı zannediyorsunuz siz? Atatürk Havalimanı ve çevresinde. Yani olacağını gerçekten düşünüyor muydunuz? Bakanlıktan İstanbul için dikkat çeken plan değişikliği. Tartışmalar arasında kapatılan Atatürk Havalimanı'nın yanı başında bulunan İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi fonksiyonuna sahip 106 bin metrekarelik dev arazinin 27 bin metrekaresi konut ve ticaret imarına açılmış. Yüksek binalara müsaade edilmiş burada. Uçak inmeyecek ya artık o kırılan pistlerin tarafında ya. Sözcüden Özlem Güvenli'nin haberi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul için çok dikkat çeken bir plan değişikliğine imza atmış. Biz de orada deprem, meprem falan filan bunları konuşuyoruz. O sırada Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı bak nelerle uğraşıyor. Tüm itirazlara rağmen tartışmalar arasında millet bahçesine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nın bitişiğindeki dev arazi konut ve ticaret imarına açılmış. Şenlikköy Mahallesi'ndeki 106 bin metrekarelik İTÜ'ye ait olan arazi 2014 tarihli planlarda İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi fonksiyonundaymış. Peki sonra ne olmuş? Yeni bir plan hazırlanmış. Planda bölgenin fonksiyonu değiştirilmiş. 27 bin metrekare ticaret artı konut alanı ilan edilmiş. Emsal bir yükseklik 4 kat olmuş. Bakırköy Belediyesi yükseklik çevre binalardan fazla diye itirazda bulunmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu yararına uygun kullanılmadığını belirtmiş. Bu planı aynı zamanda. Yok yok yapalım yapalım yüksek yüksek binalar yapalım oraya. Oraya da yapalım böyle. Millet bahçesi manzaralı olsun bir tarafı, bir tarafı deniz manzaralı olsun. Yapalım yani. Öyle niye kapattık koskoca havalimanını? Niye kırdık milyarlar tutan pistleri? Peki bunlar olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde ne konuşulmuş sevgili dinleyiciler? Neler konuşulmuş yani? Bir kere deprem gündemi var değil mi? Bütün Türkiye'nin gündemi deprem. Karışık hepimizde piyasa. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde önceki gün olası bir depremde ne yapılacağı masaya yatırılmış. CHP ve İyi Parti temsilcileri kürsüye çıktığında AKP'li üyeler salonu terk etmişler sevgili dinleyiciler. İstanbul yani Büyük Marmara depremini bekleyen İstanbul'da daha yanı başımızda böyle bir felaket yaşanmışken benzer bir felaket burada yaşanmayı beklerken depremin konuşulduğu meclis toplantısını AKP'liler terk ediyorlar İstanbul'da. Ama mesela terk etmedikleri görüşmeler var, konular var. Onlardan bir tanesi bir isim tartışması. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci oturumunda Pendik'te Güllübağlar, Ramazanoğlu ve Yayalar Mahallesi sınırları içinde kalan caddeye Sultan Vahdettin Caddesi adı verilmiş. Sultan Vahdettin Caddesi. Hani bu anahtarı böyle İstanbul'un anahtarını paşa paşa veren, İngiliz zırhlısına binen, topuklayan Vahdettin'den bahsediyoruz değil mi? CHP ve İYİ Parti'nin reddettiği karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunlukta olan AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmiş. Hatta Sinan Ateş ismi önerilmiş. Doçent Doktor Sinan Ateş Caddesi olsun denilmiş. Buna da itiraz etmiş AKP'liler ve MHP'liler. Demişler ki Vahdettin Sultan Vahdettin Caddesi olsun demişler. İstanbul Belediyesi demişken bir konu daha var. Bu Tevfik Göksu var biliyorsunuz değil mi? Esenler Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP Grup Başkan Vekili. Seçimlerden önce söylediklerini falan hatırlıyorsunuzdur herhalde İmamoğlu ile ilgili falan. Sonrasında yaptığı açıklamaları da. Şimdi geçen gün bir televizyon programına katılıyor. Bir televizyon programı dedim, Ahmet Hakan'ın programına katılıyor yani. Ve orada bir video izletiyor. Diyor ki bakın diyor seçimlerden önce diyor İmamoğlu diyor konuşuyor diyor. İstanbul diyor hani 7 büyük gündeki bir depreme hazır mı sorusuna işte 5 yılda hazırlanır yoğun bir çalışmayla diyor diyor. Ondan sonra diyor başka bir video izletiyor bu depremlerden, Maraş depremlerinden sonra. Burada da şey diyor 100 yılda hazırlanır diyor. Bak gördün mü diyor 5 yıl diyordu şimdi 100 yıl diyor diyor. Bu görüntüyü izletiyor. Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı. Bakın koca adamdan bahsediyoruz yani. Çıkıyor ulusal bir haber televizyon kanalında bu videoyu izletiyor. Ve bu videonun montajlandığı ortaya çıkıyor sevgili dinleyiciler. Orada diyor ki Ekrem İmamoğlu eğer diyor bu bürokrasiyle devam edersek, bu hantallıkla devam edersek diyor 100 yıl sürer hazırlanmamız diyor. Depremden sonraki açıklaması aslında bu. Ama sadece 100 yıl sürer bölümünü alıp öteki açıklamanın sonuna ekliyorlar ve bu şekilde yayınlıyorlar. Ve bu ortaya çıkıyor. Ve bu konu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geliyor bak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözlerinin montajlandığı videoyu katıldığı bir canlı yayında izletmesi üzerine İstanbul Belediyesi'nin CHP grubu özür beklediğini söylemiş. Bunun üzerine AKP'li Murat Türk Yılmaz demiş ki evet çok doğru olmamış, siyaseten etik değil, üzüntülerimi ifade ediyorum ama özürlük bir durum yok demiş. İstanbul Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi böyle diyor. Özürlük bir durum yok diyor ya, ne var diyor yani. Etik değil ama. Artık yolum... Ya o kadar alışmışlar bunun böyle o kadar normal olduğunu düşünüyorlar. Bunu yapmanın, çıkıp böyle montaj bir videoyu televizyon kanalında yayınlamanın, bunu belediye başkanının yapmasının normal olduğunu düşünüyorlar yani. Normal diyor, bunda diyor özürlük bir şey yok diyor. Sonra siz doğru bir şeyler bekliyorsunuz bu insanlardan. Burada belediye meclis üyesi olandan, orada belediye başkanı olandan, orada Kızılay yöneticisi olandan, bu insanlardan doğru bir şey yapmalarını bekliyorsunuz. Beklemeyiniz. Bak bir örnek daha vereyim size. Kızılay dedik madem. Kızılay yöneticisi depremin sabahında ihale almaya gitmiş sevgili dinleyiciler. Depremin sabahı. Şimdi deprem olmuş. Gece saat 4.17'de sabahına ya bütün Türkiye haber almış. Öyle bir güne uyanmışız. Ve Kızılay yöneticisisiniz. Ne yaparsınız Allah aşkına? Yani bir Kızılay yöneticisi olarak böyle büyük bir felaketin haberini almışsınız. Saat 4.17'de olmuş ve saat mesela 10 falan olmuş. Yani ne yaparsınız bir Kızılay yöneticisi olarak? Bir düşünsenize ne yaparsınız yani, hani depremle ilgili ne yapabilirim, böyle bir felaket oldu, bizim ilçede ne organize olacak, hani ona bir bakarsınız falan değil mi, öyle bir şey yaparsınız. Ben size okuyayım. Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı 6 Şubat sabahı 4.17'de Maraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem felaketinin ardından İstanbul'da 6 Şubat günü Zeytinburnu Kızılay Şube Başkanı olan Ayhan Balcı'nın ihale derdine düştüğü ortaya çıkmış. Bahçeli Evler Belediyesi'nin 6 Şubat günü 10.30'da yani depremden 6 saat sonra düzenlediği temizlik malzemeleri alımı ihalesini Ayhan Balcı'nın ortağı olduğu Balcıoğlu Gıda Pazarlama Şirketi kazanmış. 7 milyon 988 bin liralık sözleşme imzalanmış. 6 Şubat sabahı oluyor bunlar. Kimmiş Ayhan Balcı? Bir bakalım. Çadır satışlarını savunan sözler sosyal medya hesabından yayınlamış. Kızılay Genel Başkanı'nı savunmuş. Devlet büyüklerine çağrımdır. Kerem Kınık'a sahip çıkılmazsa Viyana kuşatmasına yardım etmeyen Murat Girayhan'ın Osmanlı yani kuşatmaya verdiği zarar gibi olacaktır. Oo. Ben bunu bilmiyordum, bu açıklamasını. Kızılay gelir getiren bir kurumdur. Aynı zamanda ey gafiller, çadır meselesinde bizim de söyleyeceğimiz şeyler var. Meskür dernek çadırları denize mi attı? Peki ki milyon çadır olsaydı 2-3 gün içinde kim kuracaktı bu kadar büyük bir yıkım ortasında? Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı söylüyor. Bunları yazan adam depremin olduğu sabah ihaleye gidiyor Bahçeli Evler Belediyesi'ne. Sen ne anlatıyorsun? Bu Kızılay'ın Zeytinburnu Şube Başkanı. Bak düşün. Yukarıda olanları sen düşün yani.
Bir şarkıysa yaşadık.
Neymiş? Viyana kuşatmasına... Kerem Kınık'a sahip çıkılmazsa Viyana düşermiş. Ben buradan öyle anlıyorum yani.
Bir yerde denizli kum olalım senle. Fondalastori çekip gidelim güzel sahne.
Deprem bölgesinden gelen haberlere bakalım. Demin de söylediğim gibi çadırları su basmış vaziyette. Oraya çadır kent kurulmaz diyenleri dinlemeyen, inatla ve ısrarla yanlış yerlere çadır kurumları yapan kurumlar, yetkililer yüzünden şimdi çadırları su basıyor işte. Konteyner kentler hala kurulabilmiş değil. Ve bütün bunların arasında başka haberler de geliyor. Hatay'da bir komiser yardımcısı ve bir bekçi enkazdan değerli eşya çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınmış sevgili dinleyiciler. Antakya'da Emek Mahallesi'nde görev yapan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurmuş. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Hasan G. ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Sergen Ö. oldukları belirlenen kişilerin yanlarındaki çantadan çok sayıda ziynet eşyası, farklı para birimlerine ait banknotlar, cep telefonları ve çeşitli elektronik cihazlar çıkmış. Bir enkazdan çalındığı değerlendirilen kıymetli eşyalara el konulmuş, Hasan G. ve Sergen Ö. gözaltına alınmış. Koskoca emniyet amiri yapmıştı hatırlayınız. İşte böyle insanlar da var. Ama onları yakalayanlar da polis bu arada, onu da unutmayın.
Kaç aydır aşk notası kayıp.
Böyle namuslu insanlar da, namuslu polisler de var. Malatya Valiliği'nin Saadet Partisi aşevini kaldırma kararına tepki gelmiş. Bakın bir aşevi kurmuş Saadet Partisi ve 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılıyormuş. Her gün 10 bin kişiye yemek veriliyormuş. Ve Malatya Valiliği'nden talimat gelmiş, kaldırın bunu buradan diye. Sebep ne? Çünkü bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmiş, bu aşevini ziyaret etmiş, burada açıklama yapmış. Bunun üzerine valilik hiçbir gerekçe de göstermeden 2 saat içinde kaldırılsın diye Saadet Partisi'nin Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay'a haber göndermiş. Yani şu durumda ben deprem bölgesi üzerinden ve bu acılar üzerinden muhakkak siyaset yapılacağını zaten düşünüyordum ama bu artık şey, safi kötülük. Yani gerçekten kötülük. Yani deprem bölgesinde 10 bin kişiye yemek veren bir çadırı kapatın demek, bunu bir partinin diye kapatın demek. Ki bu yeni değil aslında, şimdi Saadet Partisi'ninki kapatıldı diye çokça böyle konuşuluyor ama nice sivil toplum kuruluşunun çadırlarını kaldırdılar biliyorsunuz. Sevgi Parkı'nı boşalttılar orada. Çok da yeni bir şey değil aslına bakarsanız. Dün işte mesela Kılıçdaroğlu Hatay'a gidiyor mesela. Hatay'da mezarlığı ziyaret ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği mezarlığa gidiyor. Bu mezarlıkta da Türk bayrakları asılıyor. Böyle yüzlerce Türk bayrağı da değil. Oradaki böyle birkaç tane prefabrikere Türk bayrakları asılıyor. O Türk bayrakları indirilsin diye talimat geliyor ve bayrakları indiriyorlar. Bu adam 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin genel başkanı. Oraya gidiyor, böyle bir mezarlık ziyaretinde bulunuyor. Türk bayrağı asılıyor. Parti bayrağı yok bu arada. Bayrakları indiriyorlar sevgili dinleyiciler. İskenderun'da gönüllülerin kurduğu çadır kenti kaymakamlık kapattı haberi var mesela. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gönüllü vatandaşlar ve Rotary Kulübü'nün su ve kıyafet depoladığı spor salonunun kaymakamın talimatıyla boşaltılmak istenmesi, gönüllülere ve Rotary Kulübü'ne ait çadırlara el konulmasına depremzede vatandaşlar ve gönüllüler tepki göstermiş. Bunun üzerine polis gönüllülerden Selda Karafazlı'yı gözaltına almış. Karafazlı CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in devreye girmesiyle serbest bırakılmış. Bakın böyle görüntüler geliyor. Depremzedelerin çadırlarını kaldırmaya çalışıyorlar. Vatandaş isyan ediyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz siz diyor. Burada yoktunuz, bunlar vardı. Geldiler, çadır kurdular bize. Başımız sokacak bir yer verdiler. Şimdi istiyorsanız gelin kaldırın diye böyle karşı karşıya geliyor insanlar. İş bu noktaya kadar gelmiş vaziyette yani.
yaz geldi. Deli deli deli deli deli yeni hoş.
İşte tam da bunların yaşandığı dönemde dönüyoruz 115 milyar liraya. Şimdi bu 115 milyar lira Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası ile toplanmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bütün televizyon kanalları, bütün radyo kanalları bu yardım kampanyasını yayınlamıştı. Bu arada biz de zorunlu olarak yayınlamıştık, onu söyleyeyim size. Ama ne olacağını biliyordum ben. Fakat zorunlu olarak yayınladık. Ondan sonra işte 3 aşağı 5 yukarı hepimizin aklına geldi. Ama gördük orada böyle milyarlar havalarda uçuştu. Bir de milletin parasını millete bağışladılar. Yani program öyle bir noktaya geldi ki bir yerden sonra birileri böyle bir sadaka veriyormuş gibi karşı taraftan böyle işte hayrınız kabul olsun falan diye. Ya Merkez Bankası 40 milyar bağışlıyor. Ondan sonra sunucu diyor ki hayrınız kabul olsun diyor. Neyin hayrı? Kime neyin hayrını yapıyor? Merkez Bankası'nın parası dediğin zaten senin benim, hatta depremzedenin parası. Kimin parasını kime bağışlıyorsun yani? Nitekim sonra böyle olduğu, gerçekten de böyle olduğu ortaya çıktı. Kamu bankalarından paralar. O sırada işte iş adamları ondan bir milyar, öteki şirketten 2 milyar, ötekinden 100 milyon, ötekinden 150 milyon falan böyle rakamlar havada uçuşuyor. Dualar mualar ediliyor böyle işte. Hayrınız kabul olsun falan deniyor. Hayır yapılıyor yani. Sonuç 115 milyar lira toplanıyor. Peki bu toplanan 115 milyar liralık yardımın Sayıştay denetimine tabi olan afet fonuna alınmayacağı bildirilmiş. Şimdi bir afet fonu oluşturuluyor ya. İşte bu 115 milyar afet fonuna aktarılmıyor. Yani dolayısıyla bu 115 milyar lira Sayıştay denetiminden muaf olacak. Denetlenemeyecek yani bu 115 milyar. Nereye harcanıyor, ne yapılıyor falan. Kaldı ki nerede olduğunu da bilmiyoruz bu 115 milyar. Hani nerede, nereye harcandı? Mesela topladığımız 115 milyarın şu kadarıyla gittik şunu yaptık, bunu aldık, bunu buraya kurduk falan da denmiyor. Öyle bir şey de yok yani. Ve bir kere bu denetimsizlik meselesi çok acayip bir mesele ama şimdi dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öğreniyoruz ki bu 115 milyarın 74 milyarlık bölümü yatırılmış sevgili dinleyiciler. Hani orada diyorlardı ya şu kadar bağışladım, bu kadar, hayrınız kabul olsun, Allah razı olsun falan filan deniyordu. İşte o bağışlıyorum, veriyorum, ediyorum falan filan diyenlerin 74 milyarlık bölümü yatırılmış sadece. Kalan aradaki para yok ortada. 41 milyar lira kayıp sevgili dinleyiciler. 115 milyar toplandı deniyordu. 74 milyarı yatırılmış. Bakın üzerinden ne kadar zaman geçti. Kalan 41 milyar yok ortada. Yatırılmamış yani. Neden yatırılmamış olabilir bu 41 milyar? Yo, gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Neden acaba bu 41 milyar lira neden yatırılmamış olabilir? Hayır, rakam da böyle üzerine konuşulacak bir rakam, az buz bir rakam değil. 41 milyar diyorum ya. 41 milyar lira. Tamam, bir 128 milyar dolar değil ama neticede 41 milyar lira. Böyle bir dönemde, bu kadar acının yaşandığı bir dönemde, bu kadar fazla orada ihtiyaç olan bir dönemde 41 milyar önemli değil mi? Hay, madem o kadar televizyondan yayın yapıldı, bunun havası atıldı, o oldu bu oldu falan filan. Mesela biz bu 41 milyarın neden yatırılmadığını, kimlerin yatırmadığını niye öğrenmiyoruz? Orada havasını atıp işte oradaki oyuncularla konuşup şu kadar para yatırdım, işte bu şu firmadan böyle geldi falan denilen ama bu paraları göndermeyenler kimler? Niye biz bunu öğrenmiyoruz? Açıklansa ya. Değil mi yani, bunun da bir listesi yayınlansa biz bilsek nerede bu 41 milyar, neden yatırılmamış acaba? Bunu konuşalım sevgili dinleyiciler. Kalan 41 milyar, bu 115 milyarın 74 milyarı yatırılmış ya, kalan 41 milyar lira neden yatırılmamış olabilir acaba diye dinleyicilerimizin fikrini merak ediyoruz, soruyoruz. Dolayısıyla konu başlığımız bu sabah epey pahalı. 41 milyar lira bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz var. 41 milyar lira başlığımız bu. İsterseniz WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Aynı zamanda reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Hadi para, elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Para para direkt.
radyoda, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Para konuşuyoruz bu sabah yine. Konuştuğumuz rakam 41 milyar lira. Şimdi tabii bu rakamı böyle söyleyince belki tam olarak anlaşılmıyor olabilir ama eski parayla 41 katrilyon liradan bahsediyoruz. Yani 41 milyar dediğimiz bu Çamoluk otomotiv hesabı gibi değil. Yani oradaki, orada mesela bir 50 milyar bağışlandı deniyordu. Ondan sonra 50 bin lira olduğu ortaya çıktı ya. Bu 41 bin lira değil. 41 milyar lira. 41 katrilyon lira eski parayla. Hatta diyorlar ki dinleyicilerimiz, abi yeni Çamoluk 50 milyar düşe 50 milyar vermişti. Düşersen 9 milyar fazla bile var diyor. Ve bunu böyle söylesen emin ol ülkenin yarısı inanır diyor. Yok canım, inanmaz. 115 milyar toplanmıştı ya sevgili dinleyiciler. O 115 milyarın 41 milyarı hala yatmamış. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasından öğreniyoruz bu arada. Kimdir bu paraları yatırmayanlar, ben bağışlıyorum diye hava atıp orada böyle sunuculardan, oradaki sanatçılardan böyle dua mua falan alıp yatırmayanlar kimler acaba? 41 milyar lira. Neden yatırılmamış olabilir bu 41 milyar lira diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz.
Elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek.
Zaten toplanan 115 milyarın 85 milyarını devlet bankaları ve devlet kuruluşları bağış yapmıştı. Bırakın diğerlerini, kendileri de yatırmamış. Aa öyleydi değil mi? 115'in 85'i devlet kurumlarından da 74 yatırıldı deniyor. Demek ki devlet kurumlarının da bazıları yatırmamış. Nasıl olacak? Ben de diyorum ki yatırmayanlar açıklansın diyorum ama. Buhar olmuş olabilir mi acaba diye soruyor mesela Mehmet göndermiş. Ne olmuş acaba bu 41 milyara? 41 milyara ne yapılır? 41 bin tane 1 milyon yapar. 1 milyona bir hane inşaatı yapılsa ortalama 4'er kişi kalsa 164 bin insan konuta kavuşur diyor İstanbul'dan Volkan. Çok basit bir hesapla yani.
Yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, güzeliz çok çok.
Bütün gözler üstümüzde, çekemeyin çok çok. Siyah arabamız var, havamız çok.
Para bizde, şöhret bizde.
Para bizde, şöhret bizde. Televizyonu arıyoruz, bağlanıyoruz. Şu kadar milyar, bu kadar milyar. Sonuç? Sonuç ortada para yokmuş. Hep Acun yuvarladı diye oldu diyorlar bak. Yuvarlamasa? Nihat Bey, belki de 41 milyar yatırılmıştır da biz bilmiyoruzdur. Bir süre sonra ortadan kaybolacağına direkt aktarılacak yere göndermişlerdir belki. Bilemeyiz ki.
Karışırız, kaliteyiz çok çok.
Ailemiz zirvede, markayız çok çok.
Bomba gibi geliyoruz, ezeriz çok.
Para bizde, şöhret bizde, sizde.
Yeni Çamoluk otomotiv 50 milyar bağışlamadığı için olabilir mi acaba? Ha, onun parayı 50 milyar diye yazdılar ve onu düzeltmediler mi diyorsunuz? Yok canım, o akşam düzeltmişlerdi onu. Onun 50 bin lira olduğu anlaşıldı sonra. Oraya 50 milyar yazmamışlardır herhalde.
Söyle, söyle, hayat bizde.
Zaten açıklanan rakama göre sadece bankaların verdiği toplam miktar yatırılmış. İhale olarak karşılığı henüz alınmadığı için yatırmamış olabilirler bağışı diyor. Eser göndermiş. Bak bu en mantıklı, en mantıklı cevap bu olabilir. Neden bu 41 milyar yatırılmamış? O yatıracağım diyen müteahhit firmaları mesela henüz karşılık olarak ihaleyi resmen almadılarsa, hani almadan yatırmam diyor olabilirler. Belki de kalan 41 milyarı TOK olarak vereceklerdi. O yüzden fiyatın belli olmasını beklediler. Hemen kötü düşünmeyelim. 42.976 tane TOK alınabiliyor o parayla diyor Gonca. Evet, bu arada TOK'un fiyatı da açıklandı biliyorsunuz. TOK da herkesin gerçekten de ulaşabileceği, alabileceği bir rakamda açıklandı. Türkiye'nin yerli otomobili. Öyle denmişti çünkü. Herkesin alabileceği her hanenin alabileceği bir otomobil olacak denmişti. Hakikaten de öyle oldu, 953 bin liraya. O da en ucuz, menzili en düşük modeli öyle oldu yani. Yeni Çamoluk Otos parayı denkleştirememiş olabilir. Ya şu yardımlaşmanın bile bu kadar gerçekten de hani en basit tabirle söylüyorum ben. Çok daha başka kelimeler de bulabilirim ama suyu çıkarıldı ya. Ve her seferinde de bunu yaşıyoruz ya, yani bu bağış toplanması, toplanan bağışlar, acaba o paralar ne olacak? İşte koskoca yardım kuruluşlarının geldiği hale bak, Kızılay'ı konuşuyoruz haftalardır, Kızılay'ın geldiği duruma bak. Dolayısıyla şimdi toplanan aynı kafayla paralar toplanıyor. İşte o toplanan paralarla ilgili durum da bu. Bir kere denetime sokulmuyor zaten. Sayıştay denetimine sokulmuyor. Yani bu afet fonuna aktarılmıyormuş bu para. Dolayısıyla denetlenemeyecek de aynı zamanda. Bir de 41 milyara yatırılmamış da zaten yani. Olmayan 41'in değil de olduğu iddia edilen 74'ün nerede, nasıl, halinin nice olduğunu merak ediyorum ben şahsen. Bizzat kendim diyor Şebnem. Evet, aslında o 74'ün de nerede olduğunu ya da nereye harcan, bir kere onu zaten bilmiyoruz. Ne yapılıyor o 74 milyarla? Ne mesela, ne yapılacak, ne alınacak? Deprem bölgesine şu ana kadar ne yapıldı? Yani 74 milyar orada bir para varsa, eğer şu ana kadar toplandıysa, neden insanlardan terlik istiyoruz, kahvaltılık istiyoruz falan? Sanki vedalaştık, sondu bu gidişin. İçimde uzun zamandır tutuklu ağır bir soru, soramam cevap. Nihat Bey, bankalar yatırdı diyorsunuz da. Hani bu EYT'den emekli olanlar için tazminat ödenecekti. Bu tazminat için de işletmelere kredi verilecekti ya. Yetkililere soruyorum, hangi banka veriyor bu krediyi? 4 bankaya sordum, ikisi devlet bankası, hiçbirinde böyle bir uygulama yok. Bir bilgi de gelmemiş. Bunu biliyor musunuz? Gerçekten de böyle. Şimdi emekli olacaksınız, EYT'lisiniz, emekli olacaksınız. Emekli olduğunuz için şirketiniz size bir tazminat ödeyecek. Tabii çokça insan emekli olacağı için bu tazminatları şirketler karşılayabilsin diye şirketlere bir kredi verileceğinden bahsediliyordu. Düşük faizli bir kredi. Hatta bu kredi öyle bir olacaktı ki, yani krediyi şirket böyle kendi kasasına almayacak. Kimlere kıdem tazminatı ödeyeceğini liste olarak bankaya verecek. Para direkt o insanlara gönderilecek. Böyle olacaktı. Sonuç bankaya gidiyorsun, soruyorsun, diyorsun ki böyle böyle kıdem tazminatı ödeyeceğiz, o krediden almaya geldik diyorsun. Ne kredisi diyorlar. Yani onlar da duymuşlar bizim gibi. Televizyondan melevizyondan duymuşlar ama kendilerine gelen hiçbir şey yok, biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Biz dönelim yeniden 41 milyara. Nihat Bey, bu 41 milyarı örneklendirebilirsek daha aydınlatıcı olur. Ne alınabilir gibi. Yani memleketin insanı artık para kavramını yitirdi çünkü. Paranın büyüklüğünün hesabını yapamaz olduk. Diyor Çorlu'dan bir dinleyicimiz. İşte 41 milyar eski parayla 41 katrilyon. 41 bin tane 1 milyon lira ediyor. Peki böyle mi açıklasak acaba, nasıl yapsak? Yani 41 bin tane tok alabiliyorsun. Böyle de açıklayabiliriz. ...41 milyara ne oldu? Uçtu sandığa kondu diyor bir dinleyicimiz. We'll be right back. gastroller için kullanılıyor olabilir 41 milyar lira demiş mesela bir dinleyicimiz. Deprem bölgesine ilk giden mobil mutfak aracıyız diyor. Denizli'den Güner göndermiş. Bakın dinleyin. Kendi imkanlarımızla kamyon kiralayıp içini 2 saat içerisinde mutfak haline getirdik. Ve ilave 3 kamyonda erzak beraberinde Maraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı önünde yemek yapıp dağıtım yaptık. İkinci günde Dulkadiroğlu Kaymakamı geldi ve görüntü kirliliği olduğunu söyleyerek bizi olduğumuz yerden kaldırmak istedi. Orada günlük 15 bin kişiye sıcak yemek çıkarken bizi oradan kaldırmaya çalışan kaymakam ve belediye başkanı 6. gün tekrar geldi ve bizi oradan kaldırttı. Bu zihniyet değişmediği, liyakat olmadığı sürece daha çok konuşuruz bunları diyor dinleyicimiz. Hani bizzat deprem bölgesine gidip. Neyse. Çok şey geçiyor içimden de.
Aşk yoksa eğer insan baksın, karılar kocalar boş olsun.
Nihat Bey, 41 milyar şu an Viyana kuşatmasında kullanılıyor. Bütün Avrupa biliyor bunu, biz bilmiyoruz diyor Ankara'dan Deniz. Neymiş? Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a destek vermemek Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusuna destek vermemeye benziyormuş. Bunu kim söylüyor? Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı söylüyor. Çok liyakatli bir insan kendisi. Tarih bilgisinden de anladığımız üzere. Üstelik tarih, siyaset falan ikisini böyle birbirine yakınlaştırıp çok da güzel birleştiriyor. Bravo yani gerçekten. Bence ahbaba yapılan bağışlar kıskanıldığı için böyle bir şey yapıldı. Arayanlar da zaten kendileriydi. Güzel bir sinema programı izledik diyor dinleyicimiz. Bence her şey yalan dolandı diyor. Olur mu öyle şey canım? Koskoca kamu bankalarının genel müdürleri, şirketlerin CEO'ları, MIO'ları aradı. Televizyonlarda, ulusal televizyonlarda şu kadar milyar dedi, bağışladı. Öyle yalan dolan olur mu ya? Aktarım yapılırken havale EFT ücreti alınmış olabilir. Hülya Avşar rakamları yanlış yazmış olabilir demiş mesela bir dinleyicimiz. Tabii orada bağış toplayanların matematik bilmesi de aslında aranılan şartlar arasında olmalıydı bence de. Milyar toplandı dendi. Böyle baya baya havası yapıldı. Bravo Türkiye, tek yürek olduk falan dendi. Fakat öğreniyoruz ki, Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamasından öğreniyoruz ki o 115 milyarın şu ana kadar 74 milyarı yatmış, 41 milyar yatmamış sevgili dinleyiciler. Ne olmuş olabilir bu 41 milyara diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. 41 milyar lira az bir para değil yani. Indira Gandhi olmuştur diyenler var. Abi o değil de bence Acun'a hepimiz destek olmalıyız. Zira yayında samimiyetimize dayanarak arttırıyorum abi rakamı dediği telefon bağlantıları fos çıktı. Adam bayağı dost kazığı yedi yani. Evet, Acun'da da büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Dediğiniz doğru.
128 milyar dolar. Oo. Onu çok sorduk da. Tabii doğal olarak diyorlar ki insanlar, 128 milyar doların nerede olduğunu söylemeyen bize 41 milyarı söyler mi? O da ayrı. Hadi 74 milyar yatırıldı, tamam, 41 milyar yatırılmamış. Yani yatıracağım diyenler, bağışladım diyenler bağışlamamışlar 41 milyarı, onu anladık. Peki bu yatırılan 74 milyar ne yapılıyor diye soranlar var. Onu bayağı zamandır soruyoruz aslında. Ne yapılıyor bu 74 milyar? Nereye harcanıyor? Ya da nereye harcandı şu ana kadar? Ne yapıldı, ne yapılacak? Onu da bilmiyoruz. Sayıştay denetimine tabi olmamasına üzüldüm diyor mesela Aykut.
Bak işte yaklaşıyor fırtına.
Tansu Çiller yatırmış mı, unutmuş olabilir. Evet, yayında söylemeyi unutmuştu, sonra bir daha bağlandı söylemiş. Bir daha bağlanıp söylemiş yani.
Şarkılar söylüyor çocuk.
Ama tabii yatırdı mı yatırmadı mı onu bilemiyoruz. İşte bilmiyoruz o bağlananlar gerçekten yatırdı mı yatırmadı mı, kim yatırdı kim yatırmadı. Ya bunun bir listesi yayınlansın. Yan 115 milyar dendi, şu ana kadar 74 milyar toplandı. Yatıranlar bunlar, aa da yatıracağım deyip yatırmayanlar da bunlar. Bunu bilmek bizim hakkımız değil mi ya?
Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar.
Aslında soru da cevap da çok basit. 11 yaşındaki oğluma sor, o bile söyler. Şimdi çocuğun başını derde sokmayalım bence. Huzur hakkı olarak bir yerlere ödenmiş olabilir. Çoğu para yuvarlandığı için yuvarlana yuvarlana ancak geliyordur Nihat Bey diyor Gülay. Herkes yeni çamoluğu merak ediyor, yatırmış mıdır acaba diye. Canım onunki 50 bin liraya, 50 bin lirayı yatırmışlardır herhalde.
Yıllardan sonra, yollardan sonra.
41 milyar lira. Dualarda kalmıştır, veren geri almıştır. Elden nakit verilmişse çıtır çıtır yenmiştir diyor manici muallim göndermiş.
Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar.
Henüz basılıyor olabilir, basılmış kuruyor olabilir. Mürekkep ya da kağıt bittiği için hiç basılmamış olabilir diyor 41 milyar lira. Lale göndermiş. Yok canım, şimdi öyle yani Merkez Bankası'nın bağışladığı para herhalde daha henüz basılmamış para değildir yani. Öyle bir şey değildir diye düşünüyorum.
İşte yaklaşıyor fırtına. Bak ne yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar.
Annemin yoğun ısrarıyla yatırmıştım ben diye banka dekontunu göndermiş mesela bir dinleyicimiz. Bak gerçekten de o kampanyaya para yatıran dinleyicimiz var.
Yeniden yan yana
yatırmış, yatırdığı parayı da buraya göndermiş. Şey, dekontunu göndermiş yani. Ya şu ana kadar net olarak bildiğimiz bir tek bu yazan dinleyicimiz.
Geçse de.
Nerede bu 41 milyar Bay Kemal diye soran olmadı mı daha? Daha dur, bu 41 milyar mevzu yeni çıktı. Daha soran olmadı ama birkaç güne bu da Kılıçdaroğlu'na patlar, görürsün. Nihat Bey, Süleyman Mercümek Bosna yardım paraları. Zahit Akman Almanya yardım paraları. Yimpaş Kombassan. Hatırlayalım diyor. Geçmişte toplanan böyle yardım paralarının neler olduğunu, o yardım paralarıyla neler yaşandığını da işte demin daha en başta söyledim ben. Kayıp trilyon vardı bir zaman, hatırlarsınız. Bosna için toplanan paralar iç edilmişti. Yani bunlar bizim için yeni şeyler değil aslına bakarsanız. Şimdi burada toplanan bir para var. O toplanan paranın nereye harcandığını, nasıl harcandığını bilemiyoruz. Üstelik Sayıştay denetiminde olmayacakmış o 74 milyar. Bir de bağışlandığı söylenen ama yatırılmayan bir 41 milyar lira var. Bir de o var. İşte biz o 41 milyar lira neden yatmamış olabilir? Nerede bu para diye konuşuyoruz, dinleyicilerimize soruyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Çarşamba gününün sabahındayız. 8.30'u geçtik. 41 milyar lira konuşuyoruz bu sabah. Yine milyarlar konuşuyoruz. Nedir bu 41 milyar rakamı? Hani Türkiye Tek Yürek kampanyası yapıldı. Televizyonlar canlı yayınladı. 115 milyar toplandı dendi ya. İşte o toplanan 115 milyarın meğer 74 milyarı yatmış sevgili dinleyiciler. Üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen 41 milyar daha yatırılmamış. Bu arada toplanan 74 milyarın nereye harcandığı, nasıl harcandığı o konu da muallak, onu da bilmiyoruz. Çünkü afet fonuna bu para eklenmeyecekmiş. Dolayısıyla Sayıştay tarafından denetlenmeyecek bu toplanan paralar. Nereye harcandığını öğrenemeyeceğiz, öyle görünüyor. Ya şu ana kadar bir bilgi yok en azından. Ama bir de bu yatırılmayan 41 milyar var ya, işte onu merak ediyoruz. Ne olmuş olabilir acaba bu 41 milyara diye soruyoruz. Deprem vergileri sorulduğunda illa deprem için kullanılacak diye bir şey yok diyen bir zat-ı muhterem vardı. Belki yardım paraları da illa yardım olarak gönderilecek diye bir şey yoktur. Belki böyle düşünüyordur arkadaşlar diyor Talha. Şimdi az önce konuşuyorduk ya, bu EYT'lilerin kıdem tazminatları ile ilgili şirketlere verilecek kredi ortada yok. Kimsenin haberi yok bundan diyordum ya. Hakikaten bankalar bilmiyorlar, daha onlara gelen giden bir şey yok. Diyor ki bir dinleyicimiz, abi bankacıyım, şube ticari pazarlama birimde çalışıyorum. O EYT için işverene verilecek krediyi bırakın. Bütün şartları yerine getiren, limitlere hazır olan 2-3 imza ile kredi kullanabilecek firmalara bile biz kredi kullandıramıyoruz şu anda. Bu tabii ki Merkez Bankası'nın anlamsız uygulamalarından kaynaklı. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bu anlamsız uygulamalar bireysel tarafta ihtiyaç kredileri için de bu pazartesi günü başladı. Yani bu kadar krediye bağımlı bir ülkenin krediye ulaşması artık oldukça zor diyor. Nihat Bey, ben mi yanlış hesaplıyorum? Sadece bu 74 milyar lirayla 74 bin ev, 74 bin aileye yuva yapılamaz mı? Evet, yapılabilir. Ortalama bir hesapla öyle bir şey olabileceğini düşünüyoruz. Ama yaptıktan sonra parasını da depremzededen alıyoruz bu arada. Tabii öyle evi yapıp vermiyoruz yani, öyle bir şey yok. Depremin ilk gününden itibaren üyesi olduğum Çerkez Derneği ile birlikte Kahramanmaraş Göksu'na aklına gelecek bütün ekipmanlarla birlikte, bütün yardım malzemeleriyle birlikte bir depo tutup
Yardım malzemesi götürdük. Her gün peyderpey yaklaşık 45 kişilik bir ekip eşya taşıdık. Dördüncü gün polis geldi. Herhangi bir yağma olmasına karşı bizi koruyacaklarını söylediler. Tabii dedik. Beşinci gün valilik geldi. Sizin göreviniz buraya kadar, yardımlarınız için teşekkürler, depodan çıkın dediler. Bundan sonrasını biz dağıtacağız dediler. Bizi depodan çıkardılar. Ben daha kendi ellerimle topladığım malzemenin nereye dağıtıldığını, ne olduğunu bilmiyorum. 41 milyarı nereden bileyim diye soruyor dinleyicimiz.
Yan yan yan yanmak lazım. Hoş geldin canım.
O 41 milyar lirayla ortalama değerle 58.571 konut yapılırdı. Milyarı kara kedi aldı. Bak burada 41 milyon yazmışlar. İnsanlar rakamı da anlamıyorlar ha. O kadar çok 41 milyon yazan var ki, 41 milyon değil, 41 milyar, milyar. 41 katrilyon eski parayla. 41 bin tane 1 milyon demek 41 milyar. Artık rakam kavramını yitirdik yani. 41 milyarı kara kedi aldı. Kara kedi nerede? Trafoya kaçtı. Trafo nerede? Kepçe yıktı. Kepçe nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Gülme, böyle oluyor işte. Ne gülüyorsun? Kurumlar vergisine de ek deprem vergisi geldi. Bu da afet fonuna aktarılmıyor. Olur mu öyle şey canım? Afet fonu nasıl oluşuyor o zaman? Ne aktarılıyor afet fonuna? Hayır, gerçekten kimin ne kadar yatırdığını bilsek. Şimdi mesela birçok mesaj geliyor, diyorlar ki şu yatırmamıştır, bu yatırmamıştır diyor dinleyicilerimiz. Birisi diyor ki mesela Merkez Bankası yatırmamıştır diyor. Öyle şey olur mu ya? Çıkacak orada konuşacak Merkez Bankası'nın ya da diğer mesela kamu bankalarının genel müdürleri çıktılar, konuştular değil mi? Vakıfbank, Ziraat Bank falan çıktılar, konuştular. Yine kamu şirketlerinin yöneticileri çıktı. Türk Hava Yolları mesela şu kadar dedi. Hatta Türk Hava Yolları galiba o yardım parası ile ilgili çeki verirken bir de böyle bir tören gibi bir şey yaptılar. Onlar mesela verdiler, onu biliyoruz. Ama hani bir liste yok ki biz bilelim kim yatırmış kim yatırmamış, bilemiyoruz. O yüzden şimdi bu 41 milyar kimin yatırmadığı para acaba? Şüphe var yani. Sevabına, ciddi bir şaibe oluşuyor.
Hatalarım oldu, kabul, amin. O kadar olur insanız. Sonuç.
Bilmediğim için soruyorum. Para aklama böyle oluyor mu? Şimdi tabii o kadar kısmını bilmiyorum ben. Ama bir vergiden kaçınma diye bir şey vardı. Bir ara onu anlatmışlardı. Mesela bir vakıf var. O vakfa para göndereceksin. Ama o vakıf şey değil. O vakfa gönderdiğin para vergiden muaf olamıyor. Yani vergiden düşemiyorsun o parayı. O yüzden Kızılay'a parayı yatırıyorsun. Diyorsun ki şu vakfa göndermen şartıyla diyorsun. Kızılay da olur tabii diyor. O vakfa gönderiyor. O vakıf da Amerika'da yurt yapıyor. Amerika'nın böyle en pahalı caddesinde. Bütün üniversite öğrencilerinin kalabileceği bir yer yani böyle... Yaşayabileceği bir yer gerçekten de. Mesela öyle oluyordu bildiğim kadarıyla.
Benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı?
Abi 41 milyar lira yaklaşık 2 milyar dolar yapıyor. 128'e ulaşmak için bu 41 milyardan 126 tane daha lazım. Hani rakam kavramı kayboldu ya. Tabii 128'i düşününce hiç işin içinden çıkamıyorsun yani. Bir de dolar o. Belki IBAN numarasını yanlış vermişlerdir. Yanlış yere yatırmış olabilirler. Evet.
Senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar.
Abi benim babam da 1000 lira yolla demişti. Ben babamdan habersiz ahbaba yollamıştım. Böyle olacağını bildiğim için diyor. Buyurun. Ben ta ilk günden itibaren ne diyordum size? Ahbaba bağış yapın. İhtiyaç haritasına bağış yapın diyordum. Değil mi? Dinleyenler hatırlayacaklardır. Çünkü herkes soruyordu. Nereye yardım yapalım? Nereye gönderelim? Nereye bu paraları yatıralım diye. Herkes soruyordu. Ben de o zaman daha en başından itibaren uyarıyordum. Nitekim doğru adresin buralar olduğu, yani ihtiyaç haritası olduğu ya da ahbap olduğu anlaşıldı değil mi? Sonra bu ahbaba bu kadar para gitmesinden rahatsız olunduğu, ondan neden rahatsız olunduğunu da şimdi anlıyoruz değil mi?
Bir ben miyim oynamayan bu düğünde? İki kelime konuşmayan...
3 sene önce korona salgını zamanı Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası yapılmıştı.
Uğruna.
O kampanyada toplanan para dağıtıldı. Çünkü E-Devlet üzerinden ben de başvuru yapmıştım. Ancak başka para toplanmadığı için ikinci dağıtım olmadı. O dönem kampanyada toplanan para yetmeyince insanlara 10 bin lira kredi dağıtılmıştı. Bir de Dolmabahçe'de maç esnasında patlayan bomba sonrasında toplanan bir para vardı. O paranın da ne olduğu belli değil.
9 doğurdum.
15 Temmuz'da gazi olanlar ya da şehit olanlar için toplanan paralar vardı. O paralar biliyorsunuz.
Olaylar.
İnsanlar telefon etti, şu kadar milyon, bu kadar milyon bağışlıyorum dedi. Ama temiz yürekli halkımız SMS attı, SMS'in parası anında kesildi. Milyonlardan haber yok. Tabii SMS'ten anında tahsil oldu. Herhalde canım o SMS'le toplanan paralar operatörler tarafından herhalde aktarılmıştır diye düşünüyorum.
İki kelime konuşmayan... Üç kuruşluk mutluluk uğruna dört bir yanı kollayan beş karış suratla çıkan kaç...
O bağışlanan rakam yatsa da denetime tabi olmayacağı, Sayıştay'ın denetleyemeyeceği gerçeği de var. Tabi canım böyle bir şey de var işte, onu diyorum ya size.
İşte 8 oldum anlamaktan, 9 doğurdum yalanlarınızdan, 10 numara olaylar.
Şimdi SMS atanlar onu soruyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar SMS attık mesela, bu toplanan yani yatırılan paranın içinde, bu 74 milyarın içinde o para var mı? SMS paraları var mı diye soruyorlar. İşte bak hep aynı şeye geliyoruz. Neden toplanan, yani şu ana kadar yatırılan para 74 milyar diyor ya Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bu 74 milyarın kimlerden bağışlanan paralar olduğunu, ne kadarının SMS bağışları olduğunu, ne kadarının kamu bankalarından ya da bağışçılardan geldiğini tek tek biz öğrensek ya. İşte onun için bunun bir dökümünün yayınlanması lazım diyorum ısrarla. Ve ısrarla yayınlanmıyor, yayınlamak istemiyorlar işte, ki bu da çok doğru değil aslında.
Oynamayan bu düğünde
50 metrekare dükkanda faaliyet gösteren yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar lirayı yatırmadığı için hesap şaşmış olabilir. Yok, onu konuştuk, o zaten 50 bin liraydı. Onun 50 bin lira olduğu sonra anlaşıldı yani. Düzeltildi, oraya 50 milyar yazılmış olamaz. O zaman rakam çok şaşar.
Altı üstü bir garip can. Yedi bitirdi beni sizdeki bu işte. 8 oldum anlamaktan. 9 doldurdum yalanlarınızdan.
Program başladığından beri aklıma bin tane şey geldi. Tövbe tövbe demekten içim çıktı. Hayatımda hiç bu kadar tövbe getirmemiştim demiş bir dinleyicimiz. Neler öğreniyoruz değil mi? Neler görüyoruz?
Çok acayip durumlar.
Ve daha neler göreceğiz? Bakın deprem bölgesinden gelen haberlere, orada yaşananlara bir bakın Allah aşkına. Daha neler göreceğiz? Ben Van depremi ve Elazığ depremlerinde gördüklerimden sonra anlamıştım zaten böyle olacağını diyenler. Tecrübeli ve hafızası kuvvetli dinleyicilerimiz var. 41 milyar lira. Ne olmuş olabilir bu 41 milyar liraya diye konuşuyoruz. 115 milyar toplandı denilen Türkiye Tek Yürek kampanyasında o meğer 74 milyar para yatırılmış şu ana kadar. Kalan 41 milyar liradan haber yokmuş. Henüz yatırılmamış. Ne olmuş olabilir bu paraya diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Çarşamba gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. 41 milyar liranın peşine düştük bugün. 115 milyar toplanmıştı Türkiye Tek Yürek kampanyasında. Onun meğer 74 milyarı şu ana kadar yatırılmış. Kalan 41 milyardan haber yok. Sevdamızı büyüttük biz. Yetmedi şampiyonluk. Biz de ne oldu acaba bu 41 milyara diye dinleyicilerimize soruyoruz. Biz yetmedik şampiyonluk tuzak olsa da. Öküzün acı ve keder. Günler bu dertler biter. Yeter artık son. Belli ki bugüne kadar yapılan bağışların tam olarak kimler tarafından ne kadar yapıldığı, hangilerinin yatırıldığı bir liste olarak eğer açıklanmazsa biz öğrenemeyeceğiz bu işin ne olduğunu. O nedenle açıklanması şart. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete'ye Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Zor